Ayrım 35, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 355. 18. gün, Perşembe. Kurt gözlerini bir an bile Cevdet'in evinden ayırmadan sabahı etti. Öylesine tutturulmuş pencerelerin ve tuğlaların arasından rüzgarın uğultusuyla içeri dolan soğuk burunlarını, kulaklarını yakıyordu. Kalın yün çorap giymiş fare bile artık ayaklarını hissetmiyordu. Ergin her yerde, her koşulda uyuma becerisine sahipti. Sımsıkı sarıldığı battaniyenin içinde dakikada 5 kez kafası düşüyor ama uyanmadan eski haline dönüp uyumaya devam ediyordu. Edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği sınavı kazanıp polis olan Çömez ise bu tercihini ilk kez gözden geçirmişti. Artık ayak parmaklarını oynatmakta zorlanıyordu. Güneş yağmur dolu karanlık bulutların ardından fark edilmeyecek kadar zayıf doğmuştu. Kurt dev yüksek gerilim direği belirmeye başlayınca sabah olduğunu anladı. Köpeklerin uğultusu azaldı, gecekondu mahallesinin çamur içindeki ilk minibüsü çukur dolu caddeden sallanarak geçti. Çoğu tekstil atölyelerine çalışmaya giden yorgun bedenler evlerinden çıkmaya başladı. Ayaklarını torbalarla sararak ayakkabılarını çamurdan korumaya çalışıyordu. Türbanlı bir kadın Cevdet'in evinin de bulunduğu sokağın gerisinden en kuru yerlere basmaya çalışarak çıktı. Yazlık ayakkabılarının üzerine kalın örgü çorapları düşmüştü. Yaşından daha eski görünen pardesüsünün içinde titreyerek minibüs bekledi. İki küçük çizgiden farksız gözlerinden uyanık mı uyuyor mu belli olmayan fare birden doğruldu ve büyük kulaklıkları eliyle bastırarak "Uyandı!" dedi. Kafasını tavana çevirip seslerden evin içinde yaşananları tahmin etmeye başladı. Yataktan çıktı, yürüyor, bir kapı açtı, kapatmadı, işiyor, pezevenk, at gibi işiyor. Kurt arkasına döndüğünde Ergin'in 1 milyonuncu kez kafası yavaş yavaş düşüyordu. Çömez'in yüzü ölü kadar beyazdı, çatlayan dudakları şişmişti. Kurt uyandır şunu dediğinde Çömez'in dürtmesine gerek kalmadan gözlerini açtı Ergin. Şaşkın nerede olduğunu anlamaya çalışırken kurtun uykusuzlukla iyice içine çökmüş gözlerindeki öfke parıltısını görüp toparlandı. Kurt dişlerini sıkarak tek tek evden çıkmalarını, muhtarlığın önündeki arabada onun arabasını beklemelerini söyledi. Cevdet'i takip ederken kaybetme riskini göze alamazdı. Kapıyı açtığı anda baskını yapacaklardı. Cesetin velvelesiyle dün yapılacak baskın için hazırlanan ekipler onun telefonunu bekliyordu. Telefonunu tuşlayıp gecikmeli olarak haber verdi. Onlar gelinceye kadar Cevdet ile baş başa kalmak istiyordu. Dinleyici giyiniyor diye fısıldayınca oturmaktan ve soğuktan uyuşmuş bedenini zorlukla kaldırdı Kurt. Ergin'i arayıp evin önüne arabayla yavaş yavaş gelmelerini söyledikten sonra belindeki kılıftan silahını çıkartıp "Allah utandırmasın" dedi. Bunu mesleğe başladığı ilk günlerden beri yapar ve silahı kılıfına geri koyardı. Dinleyiciye eve girmelerinin ardından gidebileceğini söyledikten sonra beton tozu kaplı merdivenleri bedenini sızlatan adımlarla indi. Binadan çıkacakken alt katın kapısı açıldı. "Gidiyor musunuz?" diye soran muhtarın amcaoğlundan işaret parmağını kaldırıp sessiz olmasını istedi. Kapıyı açtığında buz gibi soğuk ince kar taneleri de üzerine düştü. Paltosunun yakasını kaldırmıştı ki Cevdet tam karşısındaki evden çıktı. Kurt bu erken karşılaşma için hazırlıksızdı. Gözleri cılızlığına şaşırdı, avının üzerinde kaldı, silahlı olabileceğini düşündü. Cevdet de kaçıp kaçmama kararsızlığında duraksamıştı. Düello yapıyormuşçasına hareketsiz bekleyişlerini Cevdet bozdu ve ara sokağa doğru fırladı. Rampadan inen beyaz araba düşük vitesine rağmen köklenen gazın gürültüsüyle hızlandı. Kurt gelmelerini işaret ettikten sonra Cevdet'in peşinden koştu. Kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Sadece bir hayvan gibi can havliyle geniş hazine arazisine doğru gidiyordu. Yol yavaş yavaş yok oluyor, geriye kalan çamur ayak bileklerini kavrayıp tutuyordu. Bir ayakkabısı çamurda kaldı Cevdet'in ama koşmaya devam etti. Kurt avından çok daha uzun bacakları sayesinde ona yaklaşırken belinden silahını çekti. Baş parmağı da emniyeti açarken "Dur, polis!" diye bağırdı. Namluyu kaldırıyordu ki ayağı kaydı ve çamurun içine devrildi. Dirseğine yaslanıp doğrulmaya çalışırken zandının uzaklaşmaya çalıştığından nedensiz emindi. Baktığında yanıldığını gördü. Cevdet nişan alıyordu. Kurşun yanına vurup çamuru yüzüne saçtığında kanı çekildi. Yere kapaklanıp ilk kurşunun sesini duyduğunda ikincisi omzunu sıyırdı. Kesik bir çığlık attı, çamurun içinde kalmış silah tutan elini doğrultmaya çalışırken polis arabası caddede savrularak sokağa girdi. Cevdet silahı yeni hedefine doğrultup kurşunları saydırdı. Arabanın ön camında gürültüyle delikler açtıktan sonra tetik birkaç kez boş düştü. Cevdet tekrar koşmaya başladığında Kurt ona değil araçtaki iki gence döndü. "Vuruldunuz mu lan? Vuruldunuz mu?" diye bağırdı. Ergin arabadan inmiş ellerini üzerinde gezdirerek "Bende bir şey yok, bende yok" diye birkaç kez tekrarladı. Çömezden ses yoktu. Kurt sızlayan omzunu tutarak kayan zeminde doğrulmaya çalışıyordu. Ergin arabanın içine baktığında çömezin koltukta torpidonun arasına iki büklüm sığdığını, elleriyle yüzünü kapattığını gördü. Sol kolundan tutup çekerek koltuğa oturttuğunda elini ortağının gövdesinde gezdirdi ve "Onda da yok" diye bağırdı. Ergin titrerken kendisinden daha fazla korkan birinin olmasıyla rahatlamış, şoktan kurtulmuştu. Kurt da ölümden kurtulmanın ferahlığını yaşıyordu. O kadar mutluydu ki öfkelenmemişti bile. Göz alabildiğince boş arazinin içinde düşe kalka koşan ve enerjisi tükenmek üzere olan Cevdet'e silahını doğrulttu. Nefret yoktu içinde ama sızlayan omzu ve kurşun delikleri olan arabadan sonra onu neden öldürdüğünü kimse sormazdı. İlk kez canlı bir hedefe ateş etmek için tetiğe bastı. Bu mesafeden vuramayacağını biliyordu. Kurşunların gürültüsüyle irkilen Cevdet durdu, ellerini havaya kaldırıp dizlerinin üzerine çöktü. Kurt yine de artık durmuş ve vurulması daha kolay adama nişan aldı, tetiğe bastı. Üç el ateş ettikten sonra ne yaptığını fark edip vuramadığı için şükretti. Cevdet kendini yere atmış ve "Teslim oluyorum" diye tekrar tekrar bağırıyordu. Kurt ona bileğine kadar yumuşak toprağa gömülen adımlarla yaklaşırken "Ellerini kafanın üzerinden çektiğin an seni vururum" diye bağırdı. Cevdet'in tek istediği hayatta kalmaktı. Doğrulup tekrar ellerini başının üstüne yerleştirdi. Kendi infazlarından biliyordu ki polisin yerinde olsa saniye düşünmeden şarjörü üzerine boşaltırdı. Öldürüleceğinden emin kafasını sağına çevirdi, uzakta bir nehir gibi akan otoyola baktı. Rampada boşa almış kamyonların motor gürültüsü buraya kadar geliyordu. Önüne döndüğünde katili yaklaşıyordu. Arkasında dev yüksek gerilim korkuluğu onu taklit ediyor gibi ellerini başının üstüne koymuştu. Yukarı baktı. Günahları kadar karanlık bulutlardan düşen ince yağmurdan farksız kar damlaları çamur kaplı yüzünde ince yollar açtı. Yaşamak istiyordu. Şu an burada öldürülmeyi hak ettiğini bilerek. Ama insan en kolay kendisine yalan söyler. Çünkü mazeretlerinin binlercesini biriktirmiştir. "Ben sadece ölmemek için öldürdüm. Başka şansım yoktu. Batıda doğsam böyle mi olurdu?" diye mırıldandı. Kurt her adımında biraz daha büyüyerek yaklaşıyordu. Katilinin yüzünü görmek için dikkatle baktı Cevdet. Demek ki kurbanları cesaretten değil meraktan bakışlarını gözlerinin içine dikmişti. Kurt silahı yan çevirip namluyu alnına dayadığında ellerini başının üzerinden saldı ve bir çocuk gibi hıçkırarak ağladı. "Yapma!" diye yalvardı. Kurşun seslerini ve barut kokusunu duyduğunda yere devrildi. Kurt ayağa kalk ulan orospu çocuğu diye küfrettiğinde hala yaşadığını anladı. Çektirdiği acının büyüklüğünü öğreniyordu dirilirken. Çamurun içinde tekrar oturduğunda kurt çelimsiz zavallının canını almaya bu kadar yaklaşmasına içerledi. O kadar çirkindi ki bir insanı katili olması bile üzerdi. Kurt silahının kabzasını o çirkinliğin tam ortasına bütün gücüyle vurdu. Cevdet'in yüzündeki korku, zavallılık, yalvarış, pişmanlık darmadağın oldu. Yerinde sadece kırık bir burun, üç dişi kopmuş ağız, şişerek bakışları örtmüş göz kapağı kalmıştı. Kurt yarı baygın adamı kaldırırken hafifliğine şaştı. Kalın paltosunun altından bile ince kolundaki kemikler hissediliyordu. Birkaç kez yürütmeye çalıştı ama iki adım attıktan sonra devriliyordu mücevher kadar değerli zandısı. İhbar meyili gelmese meslek hayatının en büyük başarısızlığını yaşayacak ve 20 yıllık emeğinin karşılığı olan koltuğunu kaybedecekti. Paltosunun yakasından tutup çamurda sürükleyerek avını götürürken dövmek için evde baş başa yapacağı sorguyu beklemesine pişmandı. İki komiser yanına geldiğinde Cevdet'i onlara bırakıp elleri cebinde durdu. Omzundaki kesik acının zevkini yüzünü yağan yağmura kaldırarak duyumsadı. Birkaç santim farklı hayatta olduğunu düşünürken mesleki kaygılarının önemsizliğini anlıyordu. Ama insan yaşamanın kıymetini hiçbir zaman öğrenemez. Detaylar örümcek ağları gibi örer etrafını ve yine sonsuza kadar yaşayacak zanneder kendisini. Ellerini arkasında kelepçeledikleri Cevdet'i berbat kokan basık tavanda evinde bir sandalyeye oturttuklarında Kurt görev bilincine dönmüştü. Ölümden kurtulmanın mutluluğunu hayatın gereklilikleri söndürmeye başlıyordu. Cevdet tükürüp ağzındaki kan ile karışmış çamuru temizlemeye çalışacak kadar kendine gelmişti. Tek gözü morarmış, göz kapağıyla tamamen kapalıydı. Kurtun yüzüne vurduğu taraf diğer tarafın iki misli kadar şişmişti. Diğer taraf tamamen ıslak toprağa bulanmıştı. Dudağındaki derin yarıktan ve yüzünün yarısını kaplayan büyük burnundan sızan kan küçük çenesinin altında toplanıp göğsüne damlıyordu. Konuşmaya çalıştığında öndeki üç dişinin yokluğunu hissetti ve kendi sesi ona yabancı geldi. Sadece hayatta kalmaya çalışacak kadar korkuyordu. ''İstediğin her şeyi söylerim. Beni azmettirenleri de anlatırım. İtirafçı olmak istiyorum.'' Kurt ona doğru hamle yaptığında bedeni ve çamur ile kanın karıştığı yüzü acıyla kasıldı. Aslında tek bir sorusu vardı Kurt'un. ''Gürkan Korcan'ı öldürdün mü?'' Kafasını kaldırıp tek gözüyle baktı kurta ve ''Ben öldürdüm.'' dedi. Kurt tuzak sorusuyla devam etti. ''Cinayeti işlediğin bıçak nerede?'' Uzun düşündü Cevdet. Kurt konuş ulan diye bağırınca yanıt verdi. Denize attım saray burnundan. Kurt tuzak sorusuna verilen yanıtta kendisine pusu kurulabileceğini biliyordu. Ulan kaç gündür adamın tabancayla öldürüldü. Televizyonlarda birinci haber. Niye bilmiyorum ayağına yatıyorsun? Ben yer miyim ulan? Bize böyle konuşacaksın sonra savcılıkta işkence gördüm diyeceksin değil mi? Evin önünde polis konvoyu durduğunda yasal zorunluluğu yerine getirdi Kurt. ''Avukatın var mı?'' Cevdet yok diye mırıldandığında ''Barodan avukat gelecek, arama için onu bekleyeceğiz.'' dedi. Ellerine plastik eldivenler geçirmiş genç polisler evin içine doluştu. Savcı burnunu kapatarak leş kokan karanlık tek oda eve girdi. Gözleri karanlığa alışıp zanlının yüzünü gördüğünde gülümseyerek konuştu. ''Ne lan bunun hali böyle?'' ''Şimdi gazeteciler bunun fotoğrafını çekecek. Yüzü gözü yamulmuş. Bana bakın önce doktora götürün. Emniyete arka kapıdan sokun, arka kapıdan çıkarın. Tek kare fotoğraf çekilmesin. Hadi şimdi alıp götürün şunu. Avukatı gelince zanlının mukavemet ettiğini, yaralandığını söyleyin. Aramaya avukat gelince başlayın.'' Sandalyede sıska bedenini zar zor dik tutan Cevdet'in koluna iki polis girdi. Hoyrat çekip ayağa kaldırdıklarında inledi. Açık tek gözüyle kurta bakıp iyice şişmiş dudaklarını açıp kapattı. Boğuk kelimelerini kimse anlamamıştı. Kurt polislere durmalarını söyleyerek yaklaştı ve konuşurken canı yanan Cevdet tekrarladı. ''Yalan söyledim. O polisi ben öldürmedim.'' Kurt dişlerini ve yumruğunu sıktı. ''Ben sana doğruyu söyletmesini bilirim.'' diye fısıldadı. Savcı araya girerek polislere şüpheliyi götürmelerini emretti. Cevdet polis aracına bindirilirken üstü başı perişan haldeki kurta dönüp ''Geçmiş olsun. Allah korumuş. Ne o arabanın hali öyle ya. vallahi büyük şans diyerek kızgınlığını soğutmaya çalıştı. Kurt için Ertuğrul Metin'dur diğer savcılardan çok farklıydı. Kendilerini kainatın hakimi sanan mahkeme suratlı, kalkık burunlu, ruhlarını yaşarken gömmüş meslektaşlarına tamamıyla zıttı. Muhabbeti severdi, sıcakkanlı ve mütevazıydı kırklı yaşlarının ortasındaki savcı. ''Lan burada insan yaşar mı be? Kokuya bak!'' diyerek Kurt'un yaralı olmayan koluna girdi ve dışarıya yürüdüler. Odanın kapısında duran polisler buraya kimse girmeyecek, arama avukat gelince başlayacak diye tekrar tembihledi. Tek katlı ve tek oda gecekondunun önüne bıraktığı, sapındaki ahşaptan pahalı olduğu anlaşılan şemsiyesini alıp özenle açtı. Polisin beyaz kırmızı güvenlik şeridiyle kapattığı sokağın karşısında mahalleli toplanmış, baştan aşağı beyaz muşamba giymiş, olay yeri inceleme polislerinin titiz çalışmasını izliyordu. Savcı ince yağmur damlalarının vurduğu şemsiyenin altında polisin çatışmalı macerasını dinlemek için hevesliydi. Kurt özetleyince savcı tatmin olmadı ama bunu polisin yaşadığı şoka verip üstelemedi. Kendi dertlerini anlatarak sohbeti koyulaştırdı. ''Salih, direkten döndük vallahi. Bu herifi yakalamasaydın var ya, nerelerden alırdık soluğu bilmiyorum. Adamı ağlattılar kaç gündür. Senin raporları görünce... Mobese yok, bas sinyali yok, tanık yok, yok oğlu yok. Tamam dedim ya, işimiz bitti. Bir de Gürkan'ın sevgilisinin eski manitasını aldın filan ya. Raporu okuyorum ama aklımda başbakanın lafları geziyor. O çıksa katil, bittik yani. Nasıl açıklayacaksın? Ne yalan söyleyeyim, benim hanıma sen valizleri toplamaya başla bile dedim. Neyse ki o ihbar geldi. Allah yazandan razı olsun, bizi o kurtardı. Kurt kendisiyle aynı baskının altında ezilmiş savcının sohbetine dayanamayacak kadar yorgun ve uykusuzdu. Sızlayınca kolundaki yarayı hatırladı ve omzunu tuttu. Savcı parmaklarının arasından kalın damlayan kanı gördü. ''Senin mi lan o kan?'' diye irkildi. Kurt sıyırdı sadece. ''Kanamıyordu bu kadar da herhalde giysi sürtünce açıldı biraz.'' dedi sakince. Savcı daha önce bu derecesine tanık olmadığı soğukkanlılığa ve ketum adama hayretle baka kaldıktan sonra çevresindeki polislere Kurt'u hemen hastaneye götürmeleri talimatını verdi. 19. gün, Cuma. Berbat uyandı yine. Keder bilinci tam açılmamış, zırhlarını kuşanmamışken acımasızca saldırıyordu. Huzursuzluk damarlarında gezip bütün bedenini güçsüz düşürdü. Çaresizce tekrar uyumaya çalışıyor ama bu acıya teslim olduğu zamanı uzatmaktan başka bir işe yaramıyordu. Ruhu bedeni içinde kıvranırken bu kadar kötü olmayacak, bütün gün bu kadar kötü olmayacak diye mırıldanarak toparlanmaya çalıştı. Bir an önce yataktan çıkması, zırhını tekrar giymesi gerektiğini biliyor ama kara duyguların girdabından çıkmayı başaramıyordu. Her günün böyle başlamasına uzun süre dayanamayacağını düşündü. Hislerin hafızasının olmadığını bilmeden hisler, görüntüler, kokular, düşünceler gibi hatırlanabilse insan hayatta kalmazdı. Ömrü olursa o da alışacak ve şu an içini yakan duyguyu kendine tam olarak hiçbir zaman tarif edemeyecek ama yine bu kabusun içine düşmesinin korkusunu ömür boyunca yaşayacaktı. Yataktan aşağı ayaklarını uzatıp oturduğunda yerdeki cep telefonundan saate bakıp bakmamaya bile karar veremeyecek kadar güçsüzdü. Duygu kaosu düşünmesine bile izin vermiyordu. Aslı'nın evinde olduğunu bile zor anladı. Oysa dün gece Aslı'yı teselli etmeye çalışırken kendi duygularına da söz geçirebilecek kadar güçlendiğini sanıyordu. Aslı uzun ağlama araları vererek Kurt'a ifade vermesini, Tonguç'a yönelen şüpheyi anlatmıştı. Sonra saatlerce Gürkan'dan bahsettiler. Hareket edebilecek kadar ayıldığında içindeki seslerden kaçabilmek için televizyonu açtı. Haber kanalının son dakika yazısı kırmızı ışığın içinde yanıp sönüyordu. Gürkan'ın adını görünce heyecandan bir süre ekrandaki yazıyı okuyamadı. Spikerin sözlerini duyamıyordu. Birkaç saniye sonra ekranın altındaki yazıdan Gürkan'ın öldürülmesiyle ilgili bir zanlının gözaltına alındığını anlayabildi. Spiker duru sesiyle onun sonuçlarında boğulduğu olayı özetledikten sonra devam etti. Komiser Gürkan Korcan'ın öldürülmesi olayının şüphelisi olan şahsın evine polis sabah saat 6 sıralarında baskın yaptı. Polisin dur ihtarına ateşle karşılık veren zanlı yaralı olarak yakalandı. Henüz gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklanmadı. Baskın sırasında bir polisin hafif yaralandığı öne sürülüyor. Erdal telefonunu alıp hemen Mustafa'yı aradı. Mustafa, yeni öğrendim, yoldayım. 15 dakika sonra büroda olacağım. Sen de oraya gel, orada buluşalım dedi. İntikam tatmininin çırpınan ruhunu böylesine dizginleyebileceğini bilmiyordu. Gömleğini giyerken aslının da bu merheme ihtiyacının olduğunu zannetti. Kapısına dokunur dokunmaz ses verdi Aslı. Gidiyorum dedi. Kapıyı açtığında çoktan uyandığı ve yatağının içinde kederiyle boğuştuğu anlaşılıyordu. Erdal birini yakalamışlar, polisle çatışmış dedi. Aslı'nın ne gözleri ışıldadı ne bebek dudaklarının aşağıya dönük kıvrımı kıpırdadı. Onu teselli edebilecek hiçbir haber yoktu. Sadece iyi, çok iyi dedi bitkin sesiyle. Karşısındaki adamın intikamla tedavi olma şevkini kırmamak için konuştuğu aşikardı. Erdal bitkin halinden endişelendi, onu yalnız bırakamazdı. Gürkan'ı geri getirmeyecek biliyorum ama en azından bize bunları yaşatanın cezasını çekmesi için hepimizin bir faydası olabilir dedi. Başka hiçbir söz Aslı'yı evden çıkartamazdı ve en doğru cümleyi kuracak kadar zeki olan adama şefkatle bakıp konuştu genç kadın. Giyinip geliyorum. 35. ayrımın sonu. Sayfa 364.